düşünüyorum. Elimizden ne yapmak gelir? Hiç. Milyonlarca senelik dünyada en eski şey 20 bin yaşında. Bu bile biraz palavralı bir rakam. Geçen gün bizim felsefe hocasıyla konuşuyordum. Lafı gayet ciddi tarafından açtım ve hikmeti vücudumuzu araştırmaya çalıştım. Dünyaya ne alt etmeye geldiğimiz sualine o da cevap veremedi. Yaratmak zevkinden, hayatın bizzatihi bir hikmet olduğu hakikatinden dem vurdu. Fakat çürük, ne yaratacaksın? Yaratmak yoktan var etmektir. En akıllımızın kafası bile bizden evvelkilerin depo ettiği bir sürü bilgi ve tecrübenin ambarı olmaktan ileri geçemez. Yaratmak istediğimiz şey de bu mevcut malların şeklini değiştirerek piyasaya tekrar sürmekten ibaret. Diye yazmış Sabahattin Ali içimizdeki şeytan kitabında. Demiş ki en akıllımızın kafasının içi bile bizden evvelkilerin depo ettiği bilgilerle tecrübelerle dolu. Şimdi biz o ambarların doğru karar verdiğinden nasıl emin olabiliriz? Biz bu dünyada kararları neye göre veriyoruz? Hadi ben kararları neye göre verdiğimi açıkladım ama biz kararlarımızı neye göre veriyoruz? O akıllı insanlar, o pırıl pırıl odalarda, o pırıl pırıl toplantılarda o tuhaf kararları nasıl alıyorlar? Kararlarımız bu kadar tuhafken biz geleceğe nasıl gideceğiz? Nasıl taşıyacağız kurumları, toplumu geleceğe? Nasıl olacak bu işler? Hadi biraz tartışalım. Bugün birazcık karar vermekle alakalı konuşmak istiyorum. Karar vermek bana çok gizemli geliyor. Aslında kelime anlamı olarak inanılmaz basit bir şey. Belirli bir amaca yönelik alternatifler içerisinden tercihi yapmak demek karar vermek. Yani bir varış noktası var. O varış noktasına gitmek için de birden fazla yol var. O yollardan birini seçivermek demek. Ve biz gün içerisinde irili ufaklı herhalde yüzlerce karar alıyoruzdur. Yani ne giyeceğimiz, ne zaman köşeye gideceğimiz, tıraş olup olmayacağımız, patronumuza atarlanıp atarlanmayacağımız falan. Günde herhalde yüzlerce binlerce kez yaptığımız bir şey. Ve bu kadar çok yaptığımız bir işte de ustalaşmış olmamız gerekir. Ustaca bu işi yapıyor olmamız gerekir. Ama sonuçlara baktığımızda aldığımız kararlara geriye dönüp baktığımızda ve bu kararların sonuçlarına baktığımızda çok böyle usta elinden çıkmış gibi kusursuz gözükmüyor kararlar zaman ilerledikten sonra baktığımızda. Peki karar verme anında tam olarak ne oluyor? Beynimizin içi, ortam nasıl karışıyor? Bu bana çok ilginç geliyor. Şimdi soru çok basit gibi görünse de yani nasıl karar veriyoruz, karar verirken ne oluyor sorusu çok basit fakat multidisipliner ve karmaşık bir soru. Yönetim bilimciler bunu çünkü bir süreç olarak modellemeye çalışıyorlar. Psikologlar karar vermeyi bir davranış olarak tanımlayıp o davranışa neden olan buzdağının görünmeyen kısmını anlamaya çalışıyorlar. Sosyal psikologlar, sosyologlar, antropologlar kararları neyi tercih? Sosyal psikologlar, sosyologlar, antropologlar kararlarımızı neyin şekillendirdiğini anlamaya çalışıyorlar. İktisat ve finansçılar, pazarlamacılar, nörobilimciler herkes kararlarımızı anlamaya çalışıyor ve hepsi karar verme anımızı ve karar verme anlarımızı anlamaya çalışıyor. Hepsini yapmaya çalıştığı şey bu. Ama dürüst olmak gerekirse bence en sıkıcı yorumu iktisatçılar yapıyorlar. Çünkü klasik iktisat teorisi insanı rasyonel bir varlık olarak görüyor. Yani biz bir karar verirken mesela diyelim ki bu bir satın alma kararı olsun. İşte bu satın almanın faydasına, zararına bakıyoruz bu teoriye göre. İşte alternatifleri listeliyoruz. Bu opsiyonlar içerisinde en doğru olanı seçiyoruz. Şimdi kulağa hoş geliyor. Ancak bunun doğru olabilmesi için benim gerçekten hayattaki kararları böyle alabiliyor olmam için bu karar ile ilgili ihtiyaç duyabileceğim bütün bilgilere sahip olmam gerekiyor. Böyle bir kabulü var bu teorinin ve sonrasında da bu bilgileri elde ettim, bu bilgileri muhakeme edebilecek bilişsel bir donanıma sahip olduğumu kabul ediyor klasik iktisat teorisi. Size, bana, hepimize homo economicus diyorlar. Yani bütün kararlarını bunlar rasyonel olarak alırlar ya, diyor iktisatçılar bize. Nasıl bu kadar emin oluyorlar? Emin değilim. Yani şimdi doğru, bana mikrofonu uzatsanız böyle bir televizyonda falan, hani podcast ortamında değil de öyle herkesin önünde mikrofonu uzatsanız, ya Erin bu hayatta kararları nasıl alıyorsun sen deseniz, ben derim ki ölçüyorum, tartıyorum, eksisine artısına bakıyorum, terazinin kefesine yerleştiriyorum, analiz ediyorum falan diye anlatırım. Ama geriye dönüp baktığımda bile ben birçok bu tanıma uymayan, tuhaf, absürt, anlamakta zorlandığım, bugün açıklayamadığım birçok kararım var. Demek ki çok da homo economicus değilim. Ya mesela en basitinden bu podcast serisini daha kaliteli çekebilmek için kendime daha iyi bir mikrofon aldım. Ve bunun açıkçası hiçbir mantıklı açıklaması yok. Yani fayda maliyeti yok çünkü bir faydası yok ortada. Canım çekti. İnternette çeşitli videoları izledim, test videoları izledim. Sonra hoşuma gitti, aldım. Hiçbir fayda yok. Maliyet, o biçim son derece irrasyonel bir karar. Bir homo economicus'un yapacağı en son şey, fayda olmadan maliyet ortaya çıkardım. Peki ben bu kararı niye verdim? Şu anda çatır çatır bu kararın ne kadar irrasyonel olduğunu size anlatıyorsam eğer, niye gittim o mikrofonu aldım? Şimdi klasik iktisat teorisinin söylediği gibi insan sadece gerçekten bu hayatta kar ve fayda maksimizasyonuna odaklanıyor olsaydı hepsi buradaya girip mikrofon yazdığımda 5044 tane farklı mikrofonla alakalı ürün görmezdim ben. Yani ihtiyaç duyduğumdan değil, merak ettiğim için baktım. Yani ne kadar farklı olabilirdi. Cımbız yazdığımda 409, terlik yazdığımda da 18.257 tane farklı ürün görüyorum hepsi burada da. Homo economicus olsaydık hepimiz herhalde bu kadar çok ürün olmazdı. Kararlarımızı etkileyen başka şeyler olsa gerek. İnsanoğlu kararlarında özgür müdür? Yani bütün kararlarımızı özgürce, hür irademizi alıyoruz sorusu çok derin bir soru. Yani çok da eski bir soru, çok belki demode bir soru. En az 2500 yıllık geçmişi var. Aristo'dan bugüne, hani bugünün nörobilimcilerine kadar bu sorunun cevabını arıyoruz aslında. Gerçekten hür irademizle mi veriyoruz acaba kararları? Yani şu anda beni ne durumda dinliyorsunuz bilmiyorum. Size şimdi dediğimde, bunu bir işaret olarak algılayın. Şimdi dediğimde işaret parmağınızı hafifçe, böyle hafifçe ama kımıldatmanızı rica edeceğim. Çok belli belirsiz, önemli değil, öyle kaldırmanıza falan gerek yok. Belli belirsiz. Anlaştık mı? Şimdi diyeceğim ve siz işaret parmağınızı ufakça hareket ettirivereceksiniz. Hazırsak. Şimdi. Oynattınız mı parmağınızı? Yani bu tuhaf deneye katılıp katılmadığınızı bilmiyorum. Ama az önce bu tuhaf deney davetime icap edip etmemekle alakalı bir karar verdiniz. Ve sonra eğer icap etmeye karar verdiyseniz parmağınızı hareket ettirmek için de bir karar verdiniz. Ve o emri kaslarınızı ilettiğinizi düşünüyorsunuz. Yapılan güncel fMRI çalışmaları sizin bu kararı verip harekete geçtiğinizi düşündüğünüz an ile, yani şu anda işaret parmağımı oynatıyorum dediğiniz an ile emrin sinirlerinize gitmeye başladığı an arasında bir zaman farkı olduğunu söylüyor. Yani olan şu, siz işaret parmağınızı kaldırmaya başladığınızı düşündüğünüzde o emir çoktan kaslarınıza gitmiş oluyor. Yani sizin bilinçli zihninizden önce bilincinizin dışındaki zihin bu emri çoktan vermiş oluyor. Ya sakın korkmayın, işi böyle metafizik bir yerlere vardırmayı falan düşünmüyorum. Merak etmeyin, lütfen güvenin bana. İlginç olan bir şeyler var ama burada. İlginç olan şu, bilme halimizin, yani bilinçli olma halimizin bir sınırı var. Ve biz bu sınır hakkında şu anda çok az şey biliyoruz. Buradan hareketle de kararlarımızın pek çoğunu üzerinde düşünmeden, otomatik pilotta, yani çok da böyle bir homo economicus'a yakışmayacak şekilde veriyoruz kararlarımızı. Ama bunun için de çok haklı gerekçelerimiz var. Yani hayattaki her karar için, irili ufaklı her karar için rasyonel bir süreç izleyecek olsak, dataları toplayıp onları analiz ediyor olsak, hayat çekilmez bir problem yumağı olurdu. Şimdi bilim adamları karar sürecine buradan bakıyor. Felsefeciler ise başka bir yerden bakıyorlar. Onların baktığı onların baktığı göz birazcık daha karmaşık. Çünkü mevzu çok eski. Dediğim gibi 2500 yıllık bir evveliyatı var en azından. Aristo'dan beri tartışılıyor ama kararlarla alakalı kabaca herhalde ikiye ayırmak yanlış olmaz. İnsanın iradesi hür müdür değil midir mevzusunu. Bir tarafta, bu kutbun bir tarafında, evet tüm kararlarımız bizim bilinçli irademizin bir sonucudur diyenler var. İnsan bütün kararlarında özgürdür diyenler var. Bir de yok öyle bir şey ya, bu dünyada her şeyin bir nedeni var. Bir akışı var, bir örüntüsü var, bir sebep sonuç ilişkisi var. Bu nedenle örneğin bu podcast'teki saçma işaret parmağı kaldırma deneyinde almış olduğunuz kararda bir şeylerin sonucu diyenler var. Yani iki tane uç var ve biz bu sonuncu uca, yani her şeyin bir nedeni var, hiç de hür falan değilsiniz iradenize diyenlere biz determinist diyoruz. Vardır bunun bir hikmeti diyenler yani bunlar. Tabii burada konu benim mikrofon alışverişimden birazcık daha derin. Bu neden önemli bir konu felsefe açısından? Çünkü insanoğlu kararlarında hür değildir dediğin zaman mevzu ahlak felsefesine doğru kayıyor. Hatta dinin, inanç sistemlerinin falan kapılarını tıklatıyor. Çünkü ben tüm kararlarımın benim dışımdaki faktörlerin bir sonucu olduğunu savunuyorsam eğer, mevzuyu kamyon arkası yazıları seviyesine getirme hakkım da var. Yani beni ancak Tanrı yargılayabilir diyebilirim. ya da hiç uğraşmam. Hatırlar mısınız bilmem, zamanında kötü bir şeyler yaptığı iddia edilen insanları korumak için birisi demişti ki ya insanların günah işleme özgürlüğünü engelleyemezsiniz de diyebilirim. Bu da bir yol tabii. Sam Harris Özgür İrade Free Will kitabında diyor ki yapmaya karar verdiğiniz şeyi yapabilirsiniz. Yapmaya karar verdiğiniz şeyi yapabilirsiniz fakat neyi yapmaya karar vereceğinize karar veremezsiniz. Biz insanlar olarak Homo Economicus adını almayı hak etmeyecek kadar karmaşık, lineer olmaktan uzak, tahmin edilebilir olmaktan uzak varlıklarız. Davranışsal finansçılar bunu çok iyi çözmüşler. Çeşit çeşit oyunlar, deneyler tasarlıyorlar ve ne kadar da mantıktan, akıldan uzak olduğumuzu bizim yüzümüze çarpıp duruyorlar. O oyunlardan, deneylerden bir tanesinin adı Ultimatum. Son derece meşhur bir davranışsal finans oyunu, deneyi. Oyun son derece basit, açıklamamı izin verin lütfen. Denekler iki gruba ayrılıyor. Bir gruba deniliyor ki alıcılar, bir gruba deniliyor ki vericiler. Vericilerin eline de onar dolar veriliyor. Onar dolar. Ve sonrasında deniliyor ki bu 10 doları alıcılarla istediğiniz gibi üleşebilirsiniz. Yani ister 9 dolarını kendiniz alırsınız, 1 doları alıcıya verirsiniz, ister 5-5 bölüşürsünüz, ister çok bonkörsünüz, paraya toktur gözünüz, 1 dolarını kendiniz alırsınız, 9 doları alıcıya verirsiniz, ne yaparsanız yapın. Alıcılara da diyorlar ki birazdan size vericiler bu 10 doları üleşmekle alakalı bir teklifte bulunacaklar. Eğer teklifi onaylarsanız vericinin söylemiş olduğu rakam bazında 10 doları paylaşacaksınız. Eğer teklifi reddederseniz ikiniz de hiç para alamayacaksınız deniliyor. Tabi vericiler çeşit çeşit, veren grup çeşit çeşit, insanoğlu bu. Kimisi çok bonkör, 5 dolar 5 dolar paylaşan var, 4 doları kendine alıp 6 doları karşı tarafa teklif edenler var. Kimisi 8 doları kendine alıyor, 2 doları karşı tarafa lütfedip veriyor. Kimisi 9 dolara 1 dolar, kimisi 9,5 dolara işte 50 sent gibi bir takım tekliflerle gidiyorlar. Şimdi biz gerçekten birer homo economicus isek, yani rasyonel isek, fayda odaklı isek şunu yaparız. Yani bir karşımızdaki kişi bize 1 dolar teklif ediyor ve 9 dolarını cebine atıyorsa ya 0 birden küçüktür, dolayısıyla ben bu teklifi kabul edeyim der geçerim eğer homo economicus olsam. Ama bu deney birçok ortamda, birçok farklı koşulda tekrar tekrar yapılıyor. Yıllar boyunca uygulanan bir deney. 2 dolar ve altındaki tekliflerde red oranı inanılmaz yükseliyor. Yani kişiler 2 doların altında teklif gördüğünde alıcılar, sen de alma kardeşim bu parayı, ben de almıyorum ya lanet olsun deyip deney masasından kalkıyorlar. İster homo fesatus deyin, ister homo yok ya canimus deyin, ne dersiniz deyin ama bizler homo economicus değiliz. Bizler basit canlılar değiliz. Şimdi karar verme bilinçte ve bilinç altında ilerleyen, öğrendiklerimizle, doğru bildiklerimizle, ön yargılarımızla, alışkanlıklarımız, değerlerimizle şekillenen bir süreç ve bunların birbirleri arasında, bu saydığım şeylerin birbirleri arasındaki ilişkileri de tam olarak bilmiyoruz aslında. Bireyin kendi içinde bile bu kadar karmaşık ilerleyen bir süreç, konu ekiplere geldiğinde, ekiplerin karar alma mekanizmalarına geldiğinde daha da karmaşık, daha da tuhaf bir hale geliyor. Tabii ekiplerin karar almasından bahsederken ekip uyumundan, ekibin yarattığı sinerjiden dem vurmamak olmaz. Oralardan lafı getirmemek olmaz. Ben burada sinerji kelimesine bayılıyorum. Aslında bayıldığım çok kelime var kurumsal hayatın içerisinde. Sinerji de bunlardan bir tanesi. Bana sinerji böyle çiğnene çiğnene tadı kaçmış sakızları hatırlatıyor. Söylene söylene, her yerde kullanına kullanına anlamı kaçıyor. Sinerjinin Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı çok basit. Artı güç, görevdaşlık demek. İngilizce sözlük anlamı ise birazcık daha derin gibi geliyor bana. Parçalardan daha fazla sonuç üretme kapasitesi ve ortak çalışma anlamına geliyor. Yunan etimolojisine de baktığımda da Yunanca'daki etimolojik karşılığına sin beraber demek, ergon çalışmak demek, bildiğiniz beraber çalışma, işbirliği demek. 1950'lerden bu yana ama ağırlıklı olarak kaynaklarda ekibin bir araya geldiğinde, yani bütünün bir araya geldiğinde parçalardan daha fazla değer yaratması anlamında kullanıla geliyor gündelik hayatın içerisinde de. Sinerji ama tadı kaçmış sakız dememin temel nedeni, çünkü çok yaygın olarak biz genel kabul olarak ekiplerin bir araya geldiğinde sinerji yarattığına, daha yaratıcı, daha üretken, daha akıllı olduklarına inanıyoruz ve diyoruz ki işte biz benden akıllıyız, we me'den üstündür, akıl akıldan üstündür, bir elin nesi vardır diyoruz. Ya muhakkak insan en nihayetinde sosyal bir varlık, beraber olmak kesinlikle bize çok iyi geliyor, yüreğimiz ferahlıyor, birbirimizi gördükçe mutlu oluyoruz, ancak kurumsal hayatın işleyişindeki bazı bug'lar, bazı sistem arızaları nedeniyle ekiplerin harika işler çıkarmasının, harika kararlar almasının önünde bir takım engeller var. Ve bu engelleri ortadan kaldırmadığınız sürece de ekiplerden harika sonuçlar beklemenin hiçbir anlamı yok. Ben bazen kurumsal süreçlerin ve uygulamaların ve bazı yönetim ve liderlik yaklaşımlarının akıllı ya da çok akıllı insanları o kadar da akıllı olmayan insanlar haline çevirmeyi hedeflediğini düşünüyorum. Bazen öyle uygulamalar görüyoruz ki. Örneğin bir örnek paylaşayım sizlerle. Bir bira markasısınız. Varsayalım ki bir hikaye uyduruyorum şu anda. Kadın cinayetlerinin arttığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin çok konuşulduğu bir dönemdesiniz bulunduğunuz ülkede de. Ve yepyeni iki tane çiçek gibi craft bira markası sürmek üzeresiniz piyasaya. Bir hareketlilik yaratmak istiyorsunuz. Biralardan bir tanesi kolay içimli ve düşük alkollü bir bira. Bir tanesi ise daha sert ve yüksek alkollü bir bira. Birbirinden akıllı direktörler, müdürler, kreatif bilmem neler, ajans sahipleri bir araya geliyorsunuz. Toplantı üstüne toplantı yapıyorsunuz. Gözden geçirmeler, revizyonlar, final decision, PPT'ler vesaire havalarda uçuşuyor. Ve sonra iki bira markanızın adını açıklıyorsunuz kamuoyuna. Düşük alkollünün adını Zilli, yüksek alkollünün adını da Delikanlı koyuyorsunuz. Sonra TDK'nın sözlüğünü açtığınızda Zilli'nin karşısında da edepsiz, eli maşalı şirret kadın yazdığını görüyorsunuz. Bunu kadın cinayetlerinin arttığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin çok konuşulduğu bir dönemde yapıyorsunuz. Tabii sonra sürpriz olmayacak bir şekilde sosyal medyada kampanyalar, hashtagler, sonra şirketin basın açıklaması, kararını savunan, sonra şirketin özür açıklaması derken biranız piyasaya çıkamadan piyasadan apar topar toplanıyor ve siz bilmem kaç milyon lirayı cayır cayır yakıyorsunuz. Şimdi burada tuhaf olan bu case'de tuhaf olan nokta şu. Ben ancak bana yetecek kadar bir zekaya sahibim. Ehvenişer bir zekam var. Ben bu kısıtlı zekam ile bunun çok kötü bir fikir olduğunu, markanın başına acayip işler açacağını ve markanın imajını zedeleyeceğini görüyorum kısıtlı zekam ile. Kritik olan nokta şu, o pırıl pırıl insanlar, yıllardır bu sektörün içerisinde çalışan insanlar, o ajans sahipleri, o direktörler, o müdürler nasıl oluyor da göz göre göre böyle büyük bir yanlışa imza atabiliyorlar? Akıl akıldan gerçekten üstünse o kadar akıl üst üste binip benim naçizane görebildiğim şeyi nasıl göremiyorlar ya da sizlerin gayet rahat görebildiği şeyi nasıl göremiyorlar ya da görüyorlarsa daha kritik soru geliyor ya da görüyorlarsa bu gördükleri şey kararlara neden yansımıyor? Bence örgütsel psikolojiymiş, endüstriyel psikolojiymiş, örgütsel davranış, işletme yönetimi ne derseniz de bütün bu disiplinlerin oturup üzerinde düşünmesi ve cevaplaması gereken büyük soru bu. İnsanın iradesi hür müdür sorusu felsefenin büyük sorusuysa biz işletmecilerin de büyük sorusu bu. O görünen şey neden kararlara yansımadı? Ya bu arada tabii bunun gibi yüzlerce farklı örnek bulabiliriz. Burnumuzu soktuğumuz her şirkette bulabiliriz. Konu şirketiyle, oradaki insanlarla, o pazarla falan alakalı değil. Mevzu kurumların çalışma sistemleri, yapılarıyla alakalı. Kurumlar organik birer yapı ve bünyelerinde onları bu tür hastalıklara iten bazı tuhaflıklar, yani immün sistemlerinde bazı açıklar var. Bunlardan konuşmak herhalde anlamlı olur. Akıl akıldan üstündür atasözünün geçerli olabilmesi için öncelikle akılın diğer akıldan farklı olması gerekir. Birbirine benzeyen akılları yan yana koyduğunuzda farklı bakış açıları sağlamış, işte ne bileyim enerjiyi, sinerjiyi artırmış falan olmazsınız. Temeldeki kurumsal hayatın bug'larından bir tanesi. Her konuya benzer pencerelerden bakan insanlardan oluşan ekipleri ben birazcık paralel bağlanmış pillere benzetiyorum. Bir pilde, dört pilde aynı miktarda akım üretiyor. Ama bunları paralel bağlamanız sadece pillerin daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Yani enerji artmıyor bunları paralel bağladığınızda. Çünkü çok birbirlerine benziyorlar. Tuhaf olan nokta, yani bu işin dilemması nerede derseniz, kurumlar, organizasyonlar normları olan yapılardır. Bir kurumda işe başlamanız için kurumun normları ile mümkün mertebede uyumlu olmanız beklenir. İşe alım temel olarak bu uyumu test eder. Karar ve etki alanınızın genişlemesi içinse kurum içerisinde belki terfi edebilmek ya da ne bileyim daha fazla yetki alanına sahip olabilmek, daha fazla sözü dinlenir bir insan olabilmek içinse o normların adeta bir timsali olmanız, örneği olmanız gerekir. Özdeşleşmeniz gerekir kurumla. Bu kötü bir şey değil. Bu temsil gücü, temsil sorumluluğu nedeniyle aslında olması da gereken bir şeydir. Burada bir hata yok. Ama birbirine benzeyen akıllardan oluşan bir ekibin sinerji yaratmasını beklemek, onlardan yaratıcı, uçuk, kaçık, daha önce hiç kimsenin düşünmediği, içinde risk barındıran kararlar almasını beklemek doğru değil. Mikrofonlar bize çevrildiğinde çeşitliliği hepimiz çok önemsiyoruz. Farklı bir bakış açısı olsun istiyoruz ekiplerimize. Farklılıklar bizim zenginliğimizdir, rengimizdir diyoruz ama dönüp dolaşıp en nihayetinde uyum problemi yaşamayacağından emin olduğumuz kişilerle çalışmayı tercih ediyoruz ve bu bizim en doğal hakkımız. Ancak uyum tehlikeli bir kelime çünkü bu kelime iki noktaya da eşit uzaklıkta. Bu noktalardan bir tanesinin üzerinde takım çalışması, sinerji yazıyor. Diğer noktanın üzerinde ise sıradanlık ve dar kafalılık yazıyor. O nedenle ben uyumu birazcık tehlikeli buluyorum. Karar alma anlarında böyle kritik kavşaklarda sandığımızdan daha az akıllı oluyoruz. İhtiyaç duyduğumuzdan daha az bilgiye sahip olabiliyoruz. Ve var olan bilgiyi de değerlendirme açısından sandığımızdan daha az başarılı oluyoruz. Bizler kararlarımızda sosyal kanıtlara önem veriyoruz. Sosyal kanıt bizim için önemli bir karar parametresi. Yani diğerlerinde benzer kararlar vermesi, vermiş olduğumuz kararın doğru olduğuna olan inancımızı artırıyor. Çünkü bizim içimizde bir şeyleri başarma isteği var, daha iyiye gitme, daha iyi olma isteği var, hayallerimiz var, belirli noktalara ulaşmaya çalışıyoruz ama bir şeyleri başaramamaktan ya da sahip olduklarımızı kaybetmekten de korkuyoruz. Ve korku, istekten daha kuvvetli bir duygu. Herkesin yaptığını yapmayarak başarısız olmaktan korkuyoruz ve o nedenle genelde rasyonel olduğuna inandığımız kararlardan ziyade herkes tarafından rasyonel görünen, rasyonel görünebilecek kararları almayı tercih ediyoruz. Bu birey olarak da benzer şeyi yapıyoruz ama bu davranış ekip olarak bir araya geldiğimizde daha da su üstüne çıkıyor, görünür hale geliyor. Mesela korona günlerinde un stoklamak bana hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Yani ülkenin tarımsal yapısını düşündüğümde, tedarik zincirini düşündüğümde raflarda görülemeyebilir birkaç gün ama birkaç gün sonra un yerine gelir, makarna yerine gelebilir diye düşündüm ve makarna ya da un stoklamak bana akıl dışı geldi. Ancak rafları bomboş gördüğümde, gittiğim her markette makarna ve un raflarını bomboş gördüğümde yanılıyor olmaktan korktuğum için, hata yapıyor olmaktan korktuğum için en alt rafta kalan 2 paket makarnayı sepete eklemek beni rahatlattı. Ve hiç mantıklı bulmasam da sosyal kanıta değer veren bir Ademoğlu olarak mutlu oldum, rahatladım. Bu karar verme tarzı ekip olarak bir araya geldiğimizde, birden fazla kişi bir araya geldiğinde daha da egzajere oluyor, daha da abartılı bir hale geliyor. Ekipler içerisinde insanlar genelde sıra dışı fikirlerini paylaşmaktan, tutulmayacağından emin olduğu ya da tutulmayacağından endişe ettiği fikirleri paylaşmaktan çekinirler. Ekipler sıra dışı fikirlerin arkasında durmazlar ve bizler ekip olarak kaybetmekten daha çok korkarız, riskten de kaçarız. Portföy yöneticilerinin sevdiği güzel bir laf varmış, güzel bir söz varmış. Hiç kimse IBM hissesi satın aldığı için işsiz kalmaz. Çünkü IBM hissesi satın almak genel geçer, kabul gören, yaygın olarak akıllıca bulunabilecek bir tercih ve kimse böyle bir tercihte bulunduğu için IBM hisseleri düşse bile suçlanamaz. 2 paket makarna aldığı için şahsımın suçlanamayacağı gibi. Keynes diyor ki itibarı alışılagelmiş yollardan kaybetmek bilinmedik yollardan kaybetmekten çok daha iyidir. Aslında bunu derken ekiplerin karar verirkenki genel eğilimlerini de işaret etmiş oluyor. Kurumsal hayatta ekipler bireylerden daha muhafazakardırlar. Korku, korkuyu, endişe, endişeyi, risk algısı, risk algısını tetikler ve en nihayetinde ekipler bireylerin toplamından daha fazla muhafazakar hale gelirler. Alın size sinerji, güle güle kullanın. James Surowiecki Kitlelerin Bilgeliği kitabında ekiplerin çözüm bulmakta çok kötü ama opsiyonlar içerisinden doğru olanı tercih etmekte ise iyi olduğunun altını çiziyor ve bununla alakalı birçok çalışmanın sonucunu paylaşıyor. Opsiyonlar içerisinden en doğru olanı seçebilmesi için ama ekiplerin de 4 tane temel şeye sahip olması gerektiğini söylüyor. Nedir bu 4 şey? Bunlardan birincisi bilişsel çeşitlilik, yani farklı bakış açılarına sahip olan, farklı durumlar karşısında farklı sorular sorabilen insanlar. Ama gerçekten farklı sorular sorabilen insanlar. İkincisi bağımsızlık, kararlarında özgür olmayı deneyimleyebilen, yani otonomiyi deneyimleyebilen ekipler. Üçüncüsü insan merkezlilik, yani ademin merkeziyetçilik. Dördüncüsü ise kümeleşme, benzerlerin bir arada olabilmesi, yakın olanların bir arada olabilmesi. Bunları geleneksel yönetim, geleneksel liderlik yaklaşımları ile geleneksel bir şirketin içerisinde sağlamamız imkansız. Çünkü şirket dediğimiz yapı 100 yıldır bunları sağlamak için değil, kar maksimizasyonu ve optimizasyon yapmak ve tabii ki de büyümek için organize edilmiş, tasarlanmış bir yapı. Ama sorun şu ki bugünün dünyasında sadece kâra ve büyümeye odaklandığınız zaman aslında reelde sınırlı bir büyümenin içerisine hapsetmiş oluyorsunuz şirketinizi. Nietzsche çılgınlık bireyler için istisna, gruplar içinse kuraldır der. Bunu söylerken de kastettiği şey aslında bir araya gelen halk yığınlarının nice çılgınlıklar yapabileceği, nice uç noktalarda davranışlar gösterebileceğidir. Ama iş hayatında durum Nietzsche'nin söylediğinin tam tersidir. Çünkü ekipler bireylerin toplamından daha korkak ve tutucudurlar iş hayatının içerisinde. Karınca gruplarının, karınca kolonilerinin temel bazı davranışlarını kurumsal hayatın içerisinde de görebilirsiniz çünkü. Koloninin geri kalanından koptuklarını hisseden, kendilerini güvende hissetmeyen karınca grupları, küçük karınca grupları bu tür tehlikeli durumlarda bildikleri en iyi şeyi yaparlar. Öndekini takip ederler. Biyologların değirmen çarkı dedikleri bu davranış biri çarktan ayrılana kadar devam eder. Yani dön babam dön, dön babam dön. Ekipler, departmanlar da tedirgin olduklarında her zaman bildikleri en iyi şeyi yaparlar. Öndekini takip ederler. Dönerler babam dönerler. Ekipler neden kötü kararlar alırlar sorusunun bir diğer cevabı ise rol model mevzusu. Liderliğin içerisinde de sıklıkla konuşulur bu. Kimi rol model alıyorsunuz, kim sizi rol model olarak görüyor. Şimdi taklit, aslında bu bir taklit yöntemi. Taklit harika ve efektif bir öğrenme metodu ve ben de bu hayatta birçok kişiyi taklit ederek birçok şey öğrendim. Kendi tarzımı geliştirmenin ilk adımı olarak. Ancak taklit etmenin özgün olmamak, farklı bir şey sunmamak gibi bir maliyeti var. Ve bu ekipler için, eğer ekiplerden bir de yaratıcı olmaları, farklı olmaları bekleniyorsa ekipler için yüksek bir maliyettir. Antik Yunan felsefesinde insan kararlarında özgür müdür sorusuna cevap ararken bazı filozoflar insanı bedensel ve ruhsal varlık olarak iki farklı varoluş üzerinden değerlendirir. Bedensel ve ruhsal varlık. Ve bu ikili yaklaşımı, dualist yaklaşımı benimseyen çağdaş filozoflar da insanın bedensel varlığını tabii bilimdeki gelişmelerden alınan motivasyonla bir makineye, kararlarımızı şekillendiren ruhumuzu, özümüzü ise bu makinenin içerisindeki hayalete benzetirler. Makinedeki hayalet fenomeni denilen mevzu. Sistemler, süreçler, uygulamalar, politikalar, ürünler, hizmetler, departmanlar, takımlar kurumların makinesidir, makine tarafıdır. Örgütsel iklim, liderlik, kurum kültürü, davranış kodları, değerler ise o makinenin içindeki hayalettir. Şimdi ekiplerin iyi ve harika kararlar alabilmesi, yaratıcı sonuçlar ortaya koyabilmesinin ipleri o makinenin içerisindeki hayaletin elinde. İletişime açık ama gerçekten açık, bilgiyi saklamayan, farklılığı samimiyetle destekleyen, desteklemekle kalmayıp bunun için sahici, bilinçli, planlı, programlı çaba harcayan, eleştirel bakış açısına açık, işte farklılıklara tahammülü yüksek bir kültür ve yüksek bir liderlik inşa edemediğimiz sürece biz yanlış kararlar alırız, ekiplerimiz yanlış kararlar alır, şirketler yanlış kararlar alır. Sonra da bazı ukala insanlar giderler, podcastlerinde sizin yanlış kararlarınız üzerine konuşurlar. Ha, bu arada Zilli ve Delikanlı isimli ürünlerinden bahsettiğimiz markanın Winterblend adında limited edition bir birası bir süredir raflarda. Aynı ekibin ne kadar müthiş ürünlerinin de olabileceğini, aynı ekibin ne kadar harika kararlar da alabileceğinin ispatı bir biradır. Korona günlerinde evde vakit geçirmekte zorlanıyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın.